Ayrım 6, sayfa 27. Mustafa onu artık görmüyordu. Onun gözü şimdi daha bir inatla babasını izliyordu. Salman oradan yalpalayarak uzaklaşırken Mustafa son bir kere daha bütün gücünü toplayıp babasının gözlerinin içine baktı. Hiçbir şey olmuyordu. Bunun arkasından hemen gene cıvcıv kurşun sesleri, gene haykırışmalar, at kişnemeleri, gene koyu bir toz duman. Mustafa nasıl gitmişse gene ocağın başında, yalımların karşısında. Aksakal dualar okuyor titreyerek. Çocuk gene bir yolunu buluyor kaktüs ağılının dibinden caminin avlu duvarına. Sonra içeriye köşeye. Salman'la 3 kere karşılaştı camide. Salman ölünün yanına diz çöküp oturuyor, ölünün yüzüne parmaklarını uzatıyor, dokunamıyor. Kızıl kor olmuş demire dokunmuşçasına geriye çekiyordu. Sonra da kalkıyor, bir tuhaf bir oyunda gibi kollarını açarak kendi yöresinde dönüyordu. Sabaha karşıydı. Mustafa gene ocağın başından kaçmış, köşesine çekilmiş, gözlerini babasına dikmişti. Salman sonsuz bir telaşla koşarak azıcık da öne eğilmiş, sinerek geldi. Bekçi delikanlılar ona bu sefer bakmadılar bile. Her zamanki diz çöktüğü yere diz çöktü, bu sefer parmağını uzatıp çekmedi. Yüzünde inceden belli belirsiz bir gülümseme dolaştı. Az sonra da gülümseme belirlendi, sonunda da yüzünde dondu kaldı. Salman parmağını uzatacak oldu, parmağı öyle uzanmış kala kaldı. Mustafa onun ayağı yay gibi kalkıp fırladığını, o anda da kapıyı bulup dışarıya çıktığını ancak görebildi. Bekçi delikanlılardan birisi gün atarken usulca Mustafa'ya dönüp konuştu. "Korkmadın ya Mustafa," dedi. "O bir karabasandı." Gün doğarken çocuğu kaldırıp eve götürdüler. Mustafa giderken dönüp dönüp ölüye, camiye bakıyordu. Ta ki evin içine girinceye kadar. Evin içi bin bir ayaktı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar, delikanlılar kaynaşıyordu. Merdiveni inenler, çıkanlar, konuşanlar, bağıranlar, avluya kaktüs ağılının dibine çömelip sıralanmışlar. Köyün içi de insanla ağzına kadar dolmuştu. Melon şapkalı, pantolonlu şehirliler, üç etekli, yakaları sırma işleme abalı, kırmızı postallı dağlılar, kırmızı kuşaklı, kızıl sakallı göçmenler, yönsüz köyün bir başından bir başına gidip geliyorlardı. Aşağıdan Anavarz Ovası'ndan da attılar, çekilip geliyordu eyerlerinin üstüne yumulmuş. Kimisi de eğersiz, bellemesiz, dizginsiz, gemsiz, çıplak atlara binmiş. Anası elinden tutmuş Mustafa'yı, Gökburnu'na doğru akan bir kalabalığın içinden sürüklüyordu. Dağın yarı beline kadar çıkmış, orada asılmış kalmış toz bulutu gittikçe yükseliyor, güneş bulutun arkasından bulanık bir gözüküyor, bir yitiyordu. Büyük bir kalabalık geldi, Gökburun kayalıklarının dibinde, yukarıya dağa doğru uzanıp gitmiş yüksek, yaşlı kaktüs ağılının ırmağa inen ucunda durdu. Burada kayalar ırmağın ta içine kadar girmiş, geniş bir burgaç oluşturarak mavi derinleşmiş sular karşısında geniş bir düzlüğe apak çakıl taşlarını göz alabildiğince yaymıştı. Kalabalığın gölgesi aydınlık suyun yüzüne vurmuştu. Önemli adamlar gelecekti aşağı yoldan, Anavarza düzlüğünden büyülü kişiler. Mustafa'nın anası dört gözle sonsuz bir hırsla tepeden tırnağa umut kesilerek bir tansıkta İsmail Ağa'yı diriltecek kişileri beklercesine bekliyordu yoldan gelecekleri. Bütün gözler de Zero'nun gözleriyle birlikte Karaçalıların, Böğütlenlerin arkasından uzaktan yükselip gelen bir toz dikilmişti. Mustafa ne yöresindeki soluğunu tutmuş bekleyen kalabalığı, ne yuvarlanıp gelen toz bulutunu, ne onu elinden tutmuş anasını, ne de akarsuyun aydınlığına düşmüş kalabalığın gölgesini görüyordu. Onun aklı camide, örtmenin altında yatan, arada bir de soluklanıp kalkacakmış gibi duran, sakalları titreyen, sağ göğsünü sımsıkıya tutmuş, akacak, fışkırmış kanı bağlamış, bırakmayan ölüdeydi. Ölünün yüzü gittikçe de sararıyor, kocaman açılmış gözleri acımayla bakıyorlardı yöreye. Her zaman her şeye acımayla bakardı İsmail Ağa'nın gözleri. Mustafa telaş içindeydi, yerinde duramıyordu. Şimdi şu anda anasının elinden kurtulup camiye ulaşmazsa çok geç kalacağını, babasının ayağa kalkıp atına binerek dolu dizgin şu düz ovaya ak bulutların kabarıp geldiği Akdeniz üstüne süreceğini, orada denizin uzaklığında kaynayıp yitip gideceğini sanıyordu. Yetişmeli, o uyandığında elinden tutmalı, bacaklarına yapışmalı, onu bir yerlere göndermemeliydi. Çabalıyor, çırpınıyor, anasının elinden bir türlü kurtulamıyordu. Derken böğürtlenlerin arkasından gelen toz bulutu ortaya yola çıktı. Bulutun içinden bir otomobil geliyordu. Bomboz olmuş bir siyah otomobil. Mustafa bu otomobili tanıyordu. Ona o altın kösteği altın saatiyle veren İri yarı kişiydi otomobilin içindeki. Otomobil az sonra geldi, ikiye ayrılmış kalabalığın ortasında durdu. İçinden de o iri adam çıktı. Yüzü asık öfkeliydi. Zero elindeki Mustafa'yı sürükleyerek ona doğru atıldı, bir şeyler bağırarak. Adam tuttu Zero'nun başını bağrına bastı. Bir süre kadının başını göğsünde tuttu. Sonra da aşağıdaki Mustafa'yı gördü. Kadını bırakıp Mustafa'yı yerden kaldırdı. Güçlü ellerinde bir süre tutup çocuğun yüzüne baktı kaldı. Gözleri dolmuştu çocuğa bakarken. Usulca onu yere bıraktı. Otomobiline bir şeyler konuşarak bindi, yürüdü. Biraz sonra kalabalığın arasından bir bölük jandarma geçip köye girdi. Jandarmaların arkasından da önde kır bir ata binmiş İsmail Ağa'ya benzeyen abonoz sakallı çok uzun boylu bir atlı çıktı. Kirpikleri çok uzundu. Kırvıktı. Mustafa'nın içinden şimşek ışıltısında bir sevinç geldi geçti. Bir an babasını görür gibi olmuştu kır atın üstünde. Adamın arkasından sayısız atlı geliyordu. Keçi postundan kolsuz cepkenler giyinmiş, uzun kılları salkım saçak sarkan. Zero kır atlıyı koşarak ta ötelerde karşıladı. Mustafa'yı ayağını yerden kesip sürüyerek, "Bu bey," dedi. "Bu sürgün, bu senin amcan." Bey karşısına gelince atının başını çekti, Mustafa'yı yerden aldı, kucakladı. Sakalı ıpıslaktı, ter kokuyordu. Üst üste birkaç kere ah çektikten sonra çocuğu yere koydu. Üzengisine yapışmış Zero'nun usul usul başını okşadıktan sonra atını sürdü. Gökburnu'na kalabalığın içine gelince yüksek sesle çığlığa benzer bir ses çıkardı. Ardından gelen atlılar da ona uydular. Az sonra da bey bir ağıda başladı Kürtçe. Sesi çok gür, çığlık gibiydi. Sanki bütün ovaya, dağa, akarsuya, anavarzaya, ota çiçeğe, börtü böceğe duyuracakmışçasına sesini uzatıyordu uzun, bitip tükenmeyen. O sesini bir an için kesince arkasındaki atlılar kalabalığı başlıyordu ağıda. Onlar kesiyor, bey başlıyor, bey kesiyor, atlılar başlıyordu. Köye böyle ağıt söyleyerek ağır ağır girdiler. Mustafa da bu kalabalıktan faydalanıp anasının elinden kurtulup kaçmış, soluğu taşarak yarı baygın gelip tahta minarenin kapısının ardına kendisini atmıştı. Kapı kapalıydı ve çocuk bir yarıktan olduğu gibi oraya uzanıp yatmış babasını görüyordu. Babasının kara sakalı daha olduğu gibi menevişliyordu. Yakasındaki eli azıcık gevşemiş gibiydi. Gözleri de biraz daha ardına kadar açılmıştı. Ayakları da az önce yoldan gelmişçesine toz içinde yana biri sağa birisi de sola yatmış öyle duruyordu. Uzun kıvırcık perçemi kalın alnına düşmüş, yağlanmışçasına ışıyordu. Mustafa artık gözlerini onun yüzünden hiç ayırmıyordu. Caminin avlusuna girenin bey olduğunu anladı ama ona dönüp de bakamazdı. Yitirdiği babasını. Bey geldi. Uzanmış yatanın önünde diz çöktü. Gözlerini o da Mustafa gibi onun yüzüne dikti. Bir süre baktı, sonra elini uzattı. Ölünün saçını okşadı. İsmail diye seslendi. Amcam, oğlu İsmail dedi. Ayağa kalktı. Başı caminin tavanına değiyordu neredeyse. İsmail, İsmail, amcam oğlu İsmail diyordu boyuna. Ellerini göğsüne kavuştururken bir ağıda daha başladı. Bu sırada da atlarından inmiş adamlar ona katıldılar. Iğranan dağı taşı eriten, çok uzaklardan gelen seslerdi bunlar. Ölüyü uyandıracakmışçasına, okşarmışçasına, şefkatle, sevgiyle dolup taşmış sesler dalga dalga. Buradan akarsuyla birlikte ovayı, kayalıkları yoğun dolduruyordu. Mustafa'nın gözlerinin önünden ipiltiler uçuşuyordu karanlıklarda. İsmail Ağa ayağa kalkıp yürüyordu. Elini göğsüne götürüp amcası oğluna Kürtçe hoş geldin diyordu. Bu kalabalıktan dolayı kusura kalma. Sen gelince ayağa kalkamadığıma gönüllenme. Yorgunum diyordu. Bunu belki de beyin ağıdı söylüyordu. Gücendim diyordu İsmail Ağa. Elpence divan amcası, oğlu beyin karşısında. Geç kaldın. Niye daha erken gelmedin? Sürgünüm diye inliyordu bey. Şimdi burası memleket olsaydı ben senin kanın için taşıyla, toprağıyla şu Çukurova'yı yakardım diyordu. Sürgünüm, eli kolu bağlıyım. Köylüler, öteki köylüler, Toroslardan dökülmüş kalabalık cami avlusunun dışında durmuşlar. Bu korkunç ağıdı dinliyorlardı. Sonunda bey geldi. Gene ölünün yanı başında diz çöktü. Mustafa onun ak, gür, bulut gibi kabarmış ak sakalını ıslak uçar, dalgalanır gördü. Ölünün elini tuttu. İmam akşamdan beri bağdaş kurduğu yerden hiç kıpırdamamış, mırıldanarak tuhaf bir uyumla sallanıyordu. Bey görünce sesini biraz daha yükseltip sallanmasını biraz daha arttırdı. Bey şaşkınlıkla ölünün yüzüne, menevişli sakalına, kıvırcık percemine, geniş alnına bakıyordu. Yüzü şaşkınlıktan hayranlığa, korkuya, umutsuzluğa, acıya, sevince girip çıkıyordu. Sonra usulca ölünün elini göğsünün üstüne bıraktı, ayağa kalktı. Yüzü gerilmiş, göz çukurlarında yaşlar birikmişti. Bir süre ayakta ölüye öyle baktı kaldı. Sonra yumuşacık yan yan avlu kapısına yürüdü. Atlılar taş kesilmişler, oldukları yerde bekleşiyorlardı. Sarkık bıyıkları sessiz, öfkeli, acılıydı. Büyük ela gözleri kısılmıştı hepsinin de. Bey dışarı çıkınca doğru yukarıya konağa yöneldi yaya olarak. Attılar da binitlerini yedekleyip arkasına düştüler. Konakta onu Arif Saim Bey, yörenin Türkmen beyleri, ağaları Zero, Pero, Hace, Hace İsmail Ağa'nın kız kardeşiydi. O da uzaklardan gelmişti. Üçü üç yerden bir ağıda başladılar. Uzun, uzak, derin bir çığlık gibi çok bilinmiş, ölçülü, binlerce yıl, milyonlarca insanın yoğunlaştığı bir çığlık. Bey'i evlerinde böyle karşıladılar. Onun başı yerdeydi. Merdivenin sağ başında Arif Saim kollarını açmış bekliyordu. Burada beyin içinden bir ikircik geçti. Sonra da onunla kucaklaştı. Arkasından teker teker Türkmen ağaları beyleri kucakladılar onu. Avluda büyük kazanlar kurulmuş, kaktüs ağalının dibinde iri bıçaklı adamlar koyunlar kesip yüzüyorlardı. Bu kazanlarda yemekler pişecekti. Köyün yaşlı kadınları, genç kızları kazanların yöresinde avluya, hasırların üstüne serilmiş kilimlerin üstünde telaşla dolaşıyor, üstünde birer buğu bulutu kazanlara bulgur, pirinç, patates, doğranmış et boşaltıyorlar. Tahta kepçelerle karıştırıyorlardı durmadan. Buğulu yemek kokuları dağılıyordu yöreye. Kazanların ardındaki kayalık kaktüs ağalı, kaktüslerde mora çalan pembe yumurta büyüklüğündeki apak her birisi bir çivi gibi yapraklara saplanmış dikenlerin arkasına sıkışmış meyveler. Meyvelerin üstündeki yapışkan ayva tüyleri ışıltıda ve nar ağacı şıkırdım gibi meyveye durmuş, dallar pes pembe, iki yumruk büyüklüğündeki üst üste binmiş narlardan yere değecekmişçesine uçları toprağa sarkmış, duman ardında kalmışlar hayal meyal bir gök gözüküyor, bir yitiyorlardı.